6. Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
Ölüm Diken Üstünde, Agatha Christie. Altın Kitaplar Basım Evi. 2. Basım, Nisan 1992. Nermin Gültekin. Uçaktaki ölümle ilgisi olanlar. Janet Grey, güzel bir kız, ona piyangodan para çıkmıştı. Norman Gale, yakışıklı bir genç, Janet'i ilk gördüğü an beğenmişti. Cecil Horbury, kontes, kaba ve açgözlü bir kadındı. Lady Venetia Kerr, soylu bir kadın. Kont Hobbier'in yanlış bir evlilik yaptığını düşünüyordu. Roger Bryant, tanınmış bir doktor, müziğe ilgisi vardı. Armand Dupont, ünlü bir arkeolog, çevresinde yaşanan olaylardan çok geçmişle ilgileniyordu. Charles Dupont, Armand Dupont'un oğlu, sevimli, çocuksu bir gençti. Daniel Clancy, dedektif romanları yazarı, polise çok sinirleniyordu. James Ryder, iş adamı, kendini ilgilendiren bir takım sorunları vardı. Madame Giselle, yaşlı bir kadın, birçok kişinin sırrını biliyordu. Elise Grandier, Giselle'in hizmetçisi, hanımına çok bağlıydı. Henry Marshall, garson, cinayet onu çok sarsmıştı. Albert Davis, garson, olayı çok heyecanlı buluyordu. Madeleine, Kontes Horbury'nin oda hizmetçisi, biraz nankördü. Alexandra Thibault, Giselle'in avukatı, kadının özel hayatı hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Anne Morissot, genç bir kız, herkes ona merak duyuyordu. Shep, Scotland Yard müfettişi, katilin cesareti onu şaşırtıyordu. Fournier, Sûreté'dendi, Fransız Ulusal Polis Teşkilatı, katilin psikolojisine önem vermekteydi. Ve Hercule Poirot. Hercule Poirot'un elinde şu ipuçları vardı: bir flüt, süslü çubuklar, bir boru, mavi bir şişe, beyaz bir toz, bir diken, bir defter, bir kutu, bir eşek arısı, iki kaşık. Cinayeti çözebilmek için Poirot şu soruları yanıtlamalıydı: yılan zehirini kimler ele geçirebilirdi? Katil boruyu niçin vantilatör deliğinden atmamıştı? Anne Morissot neden ortaya çıkmıyordu? Amerikalı turist kimdi? Siyah defterde yazılı olanlar kimlerdi? Cinayet kimlerin işine yaramıştı? Cecil Horbury neden korkuyordu? Eşek arısının uçakta ne işi vardı? Dikenin ucundaki renkli ipek neden değiştirilmişti? Gerçek ipucu neden yanlış birini gösteriyordu? Sıcak Eylül güneşi La Bogart havaalanını kavuruyordu. Yolcular ağır ağır ilerleyerek birkaç dakika sonra Londra'ya hareket edecek olan büyük uçağa binmekteydiler. Uçağa son girenler arasında bulunan Janet Grey ilerleyerek 16 numaralı koltuğa oturdu. Yolcuların çoğu yerlerini almışlardı bile. Yan tarafta iki kadın konuşuyor, daha doğrusu ince, tiz bir kadın sesi çevrede yankılanıyordu. Janet'in dudakları hafif alaycı bir gülümsemeyle büküldü. Bu tip seslerin sahiplerini öyle iyi tanırdı ki, "Aa, öyle mi hayatım? Hayret, hiç bilmiyordum. Nerede demiştin? Juan Lepinste mi? Aa, evet. Ya Lepinette mi? Evet, hep aynı kişiler. Tabii beraber oturalım. Aa, olmuyor mu? Kim? Ya anlıyorum." Sonra bir erkeğin sesi duyuldu. İngiliz olmadığı konuşmasından anlaşılan nazik bir yolcunun sesi. "Bana şeref verirsiniz madem." Janet göz ucuyla baktı. Kafası yumurta biçimi, pos bıyıklı, ufak tefek, yaşlıca bir adam Janet'in sırasındaki koltuktan kalkmış, kibar bir tavırla eşyalarını topluyordu. Genç kız başını çevirerek ufak tefek yabancının yerini bıraktığı iki kadını süzdü. Birini çok iyi anımsıyordu. Kadını son kez bakara masasının başında görmüştü. Yumruklarını heyecanla sıkıp sıkıp açıyor, ustalıkla boyadığı porselen bir dolara benzeyen yüzü kah sararıyor, kah kızarıyordu. Janet, biraz uğraşsam, Kadının ismini de çıkarabilirim diye düşündü. Bir arkadaşı söz etmişti ondan. Kadın kontes demişti ama onun doğuştan asil olduğunu sanma. Aslında müzikli revülerde dans edermiş. Bunu ona birinci sınıf masöz olan arkadaşı Maize söylemişti. Üstelik alay dolu bir sesle. Janet dalgın dalgın, oysa diğer kadın gerçekten soylu bir aileden. Ata binmeye meraklı, kırlar arasında malikanesi olanlardan diye düşündü. Genç kız ondan sonra iki kadını unutuverdi. Çünkü tam karşısına düşen koltuğa bakmamaya çalışıyordu. Parlak mavi kravatlı genç bir adam oturuyordu orada. Janet gözlerinin kravattan daha yukarıya kaymaması için kendini tutuyordu. Sonunda uçak havalandı. Londra'daki Croydon Havaalanı'na yapılan öğle seferiydi bu. Uçakta öndeki salonda 10, arkadakinde 11 olmak üzere 21 yolcu vardı. Uçak Fransa'nın üzerinden geçerek Manş'a doğru ilerlerken yolcular kendi düşüncelerine dalmışlardı bile. Janet Grey kendi kendine ona bakmayacağım diyordu, bakmamalıyım. En iyisi pencereden dışarısını seyretmek veya belirli bir şey düşünmek. Evet, en iyisi olanları düşünebilirim. Janet bir kuaförde çalışıyordu. Bir gün içinden gelen sese uyup bir piyango bileti almıştı. Aslında bu onun için pahalı bir şeydi. Kendine büyük ikramiye çıkmamışsa da 1000 sterlin kazanmıştı. Genç kız bu parayla ne yapacağını düşünmüş ve sonunda Fransa'nın güneyinde Le Punet'te bir hafta kalmaya karar vermişti. Çalıştığı kuafördeki müşterilerin çoğu tatillerini orada geçiriyordu. Güzel bir yer olmalıydı Le Punet. Elbise sorunu onun için önemli değildi. Janet de Londra'da çalışan bütün kızlar gibi az parayla zevkli ve modaya uygun giyinmesini biliyor, saçlarını ve manikürünü kendisi yapıyordu. İşte böylece Janet Le Punet'e gitti. Genç kız kendi kendine Le Punet'te geçirdiğim 10 günden yalnızca o olay mı anı olarak kaldı diye sordu. Az bir parayla kumar oynamaya karar vermişti ve miktarı aşmamak amacındaydı. Janet hayatında ilk kez rulet oynarken şansı kendine hiç yardım etmemişti. 4. gece aynı şey olmuştu. Janet oyun için ayırdığı paranın son bölümü elinde numaralara bakıyordu. 5 ve 6 boştu. Kimse para koymamıştı bunlara. Hangisini oynayayım, 5'e mi 6'ya mı diye kendi kendine sordu. Küçük top dönmeye başlamıştı. Janet elini uzattı. 6'ya oynayacağım. O sırada başka bir oyuncu parasını 5 numaraya koymuştu. Top dönerken yavaşladı ve sonra numaralardan birinin üzerinde durdu. 5 numara. Janet öfkesinden neredeyse ağlayacaktı. Kuripiye paraları toplarken Janet'in karşısındaki adam "Kazandığınız parayı almayacak mısınız?" diye sordu. "Kazandığım parayı mı?" "Evet." "Bakın, ben paramı 6'ya koydum." "Hayır, yanılıyorsunuz. Ben 6'ya koydum, siz 5'e." Genç adamın gülümsemesi çok tatlıydı. Güneşten yanmış yüzünde beyaz dişleri pırıl pırıl parlıyordu. Mavi gözlü, siyah saçlıydı. Janet bir an duraksadıktan sonra parayı aldı. "Yaptığım doğru mu?" diye düşünüyordu. Aklı biraz karışmıştı. Belki de onun dediği gibi 5'e oynadım. Şaşkın şaşkın genç adama baktı. Yabancı rahat bir tavırla gülümsüyordu. "Evet, parayı almakla iyi ettiniz. Orada kalsaydı başka biri onun kendine ait olduğunu söyleyebilirdi. Eski bir oyundur bu." Sonra dostça bir tavırla genç kızı selamlayarak uzaklaştı. Onun bu davranışı Janet'in hoşuna gitmişti. Eğer genç adam kumarı bahane ederek onunla arkadaşlık etmeye çalışsaydı Janet kuşku duyacaktı. Neyse ki öyle bir insana benzemiyordu. İşte şimdi aynı genç adam uçakta karşısındaki koltukta oturuyordu. Janet artık her şey sona erdi diye düşündü. Paramı harcayıp bitirdim ve son 2 günü Paris'te geçirdim. Gerçeği söylemek gerekirse düş kırıklığına uğradım. Şimdi ise eve dönüyorum. Bundan sonra ne olacak? Janet kendi kendine sus dedi, düşünme. Yoksa sinirlerin büsbütün bozulacak. Yandaki koltukta iki kadının konuşması sona ermişti. Porselen biblo yüzlü kadın kırılmış tırnağına bakarak huysuz bir tavırla söylendi. Sonra da zile bastı. Biraz sonra yanına gelen beyaz ceketli garsona "Bana oda hizmetçimi yollayın" diye emretti. Kendisi diğer salonda. "Emredersiniz Kontes Hazretleri" diyen garson çabucak uzaklaştı. 1-2 dakika sonra siyahlar giyinmiş genç bir Fransız kız belirdi. Elinde bir mücevher kutusu vardı. Kontes hor biri kısa Fransızca "Madeleine" dedi, "kırmızı maroken kutuyu istiyorum." Sisel Hobiri kızın getirdiği kutuyu alarak onu savdı. "Gidebilirsin Madeleine, kutu burada kalsın." Oda hizmetçisi tekrar dışarı çıktıktan sonra Kontes Hobiri şık kutuyu açarak içinden bir törpü aldı. Sonra küçük bir el aynasında yüzüne uzun uzun baktı. Ardından pudra sürdü, dudak boyasını tazeledi. Yanındaki koltukta oturan Lady Venetia Kerr pencereden dışarıya bakıyordu. Janet'in bakışları geriye doğru kaydı. İki kadının arkasında yerini soylu bir aileden olduğu hemen anlaşılan kadına veren ufak tefek yabancı duruyordu. Adam gereksiz yere boynuna kalın bir atkı sarmıştı. Uyuyormuş gibiydi. Ufak tefek yabancının yanında uzun boylu, kır saçlı ve otoriter tavırlı bir adam oturuyordu. Dizlerinin üzerinde açık bir flüt kutusu vardı. Flütü adeta sevgiyle silip parlatmaktaydı. Janet çok garip diye düşündü. Hiç de müzisyen gibi görünmüyor. Daha çok bir doktor veya avukata benziyor. Bu iki yolcunun arkasında baba oğlu oldukları anlaşılan iki Fransız oturmaktaydı. Heyecanlı el işaretleriyle konuşup duruyorlardı. Janet kendi tarafındaki yolcuları karşısında oturan mavi kravatlı genç yüzünden göremiyordu. Janet öfkeyle bu kadar heyecanlanmak saçma diye düşündü. 17'sinde miyim ben? Genç kızın tam karşısında oturan Norman Gall ise kendi kendine güzel diyordu. Çok güzel bir kız. Kesinlikle beni anımsadı. O gece kumarda parasını kaybedince öyle üzülmüştü ki kazandığını sandığı zamansa sevinci görülecek gibiydi. Evet, iyi ki öyle yaptım. Güldüğü zaman çok sevimli oluyor. Dişleri sağlam, diş etleri ise sağlıklı. Hay Allah, fena halde heyecanlandım. Oğlum kendine gel. Genç adam yanında belirmiş olan garsona dönerek fümedil istiyorum dedi. Kontes Cicely Hobbery ise o sırada ne yapacağım diye düşünüyordu. Başım büyük dertte. Anladığım kadarı yalnızca bir tek yol var. Eğer cesaretim olsaydı, acaba bunu yapabilir miydim? Blöf yapmam mümkün mü? Sinirlerim berbat halde. Nedeni kokain tabii. Kokaine nasıl alıştım bilmem ki. Yüzüm çok kötü. Yanımda Venetia Kerr denilen cadının oturması sinirimi daha da bozuyor. Kadın bana hep aşağılarcasına bakıyordu. Tabii gözü Stepen'deydi. Ancak onu elde edemedi. Stepen'le ben evlendim. Kadının o uzun ata benzeyen yüzü sinirime dokunuyor. Kendisi de ata binmeye meraklı zaten. Ne yapacağım? Karar vermem gerek. O korkunç koca karının sözleri çok kesindi. Kontes çantasından bir tabaka çıkardı, uzun bir ağızlığa bir sigara takarak yaktı. Lady Venetia Kerr çok bayağı bir kadın diye düşünüyordu. Aşağılık biri. Zavallı Stepen, şu kadını başından bir atabilseydi. Tabakasını açınca Cicely Hobbery çakmağını uzattı. Garson, affedersiniz dedi, sigara içilmesi yasak. Cicely Hobbery, Allah kahretsin diye söylendi. Hercule Poirot kirpiklerin arasından Janet Grey'e bakıyordu. Güzel bir kız. Çenesinin biçiminden kararlı bir insan olduğu anlaşılıyor. Ancak şu anda çok huzursuz görünüyor. Neden karşısındaki yakışıklı genç adama bakmamaya çalışıyor ki? Uçak birdenbire alçaldı. Belçikalı Midem diye inleyerek telaşla gözlerini kapattı. Onun yanında oturan Doktor Briand sinirli elleriyle flütünü okşuyordu. Karar veremiyorum. Karar vermem olanaksız. Bu yaşamımda bir dönüm noktası. Flütü kutusundan çıkardı. Müzik, insana bütün dertlerini unutturacak tek şey. Hafifçe gülümseyerek flütü dudaklarına götürdü. Sonra tekrar kutuya koydu. Sakallı bir adam olan Monsieur Dupont yanında oturan oğluna dönüp kuşkusuz hepsi de yanılıyorlar. İngilizler de, Almanlar da, Amerikalılar da, tarih öncesi çanaklar dedi. Oğlu Charles Dupont uzun boylu sarışın bir gençti. Tembel davranışları çok kimsede yanlış bir izlenim uyandırırdı. Aslında bütün kaynakları tek tek incelemek gerek. Armand Dupont elindeki çantayı açtı. Bak bu çubuklar bugün Irak'ta yapılıyor. Üstlerindeki süsler milattan önce 5000 yılında yapılanların aynısı. Elini heyecanla salladı. Az kalsın garsonun masaya koyduğu tabağı deviriyordu. Dedektif romanları yazarı Bay Clancy, Norman Gall'in arkasına düşen koltuğundan kalkıp salonun diğer ucuna doğru ilerledi. Eşyaları orada duruyordu. Yazar yağmurluğunun cebinden bir tarife alarak yerine oturdu. Yazdığı cinayet romanı için karmakarışık bir yol seçmesi gerekiyordu. Onun arkasındaki koltukta oturan Bay Ryder elimden geleni yapmalıyım diye düşünüyordu. Tabii kolay olmayacak. Parayı nereden bulacağımı bilmiyorum. Zamanı geçirdim mi başım belada demektir. Hay Allah kahretsin. Norman Gall ayağa kalkarak tuvalete gitti. O uzaklaşır uzaklaşmaz Janet çantasında bir ayna çıkarıp aceleyle makyajını tazeledi. Bay Clancy dikkatle tarifeyi okurken bir eşek arısı kulağının dibinden vızıldayarak geçti. Yazar dalgın bir tavırla elini hafifçe sallayınca eşek arısı Dupont'ların kahve fincanlarına doğru uçtu. Charles Dupont arıyı çabucak öldürüverdi. Salon derin bir sessizliğe gömülmüştü. Kimse konuşmuyor, herkes kendince bir şeyler düşünüyordu. Salonun en dibinde iki numaralı koltukta oturan Madame Gisel'in başı önüne düştü. Uzaktan bakanlar kadının uyuduğunu sanabilirdi ama hayır, uyumuyordu Madame Gisel. Diğer yolcular gibi derin derin düşünmüyordu çünkü Madame Gisel ölmüştü. İki garsondan daha kıdemlisi olan Henri Michel masadan masaya dolaşarak hesap fişlerini dağıttı. Yarım saat sonra Croydon havaalanında olacaklardı. Michel paraları toplarken selam veriyordu. Teşekkür ederim efendim, teşekkür madam. İki Fransızın yanında biraz beklemek zorunda kalmıştı. Çünkü baba oğul hararetle konuşmaktaydılar. Garson zaten onlar fazla bahşiş vermezler diye düşündü. Yolculardan ikisi uyuyordu. Post bıyıklı ufak tefek adamla en dipte oturan yaşlı kadın bol bahşiş verirdi. Garson onun sık sık Londra'ya gittiğini anımsıyordu. Onun için bu müşteriyi uyandırmaktan kaçındı. Post bıyıklı ufak tefek adam uyandığında maden suyuyla galetalarının parasını ödedi. Zaten başka bir şey yiyememişti. Michel diğer yolcuların yanına gitmeden önce oldukça oyalanmıştı. Sonunda Croydon'a erişmelerine 5 dakika kala yaşlı kadının yanında durarak üzerine doğru eğildi. ''Affedersiniz madam, hesabınız.'' Saygılı bir tavırla yolcunun omuzuna dokundu. Ama ihtiyar kadın uyanmadı. Michel elini biraz daha bastırıp hafifçe sarstı. Aynı anda beklenmedik bir şey oldu ve yolcu öne doğru yığıldı. Michel telaşla yaşlı kadının üzerine eğildi. Tekrar doğrulduğu zaman yüzü korkudan bembeyazdı. İkinci garson Albert Davis şaşkınlıkla ''Sahi mi?'' dedi. ''Doğru mu söylüyorsun?'' Michel'in yüzü hala bembeyazdı ve titriyordu. ''Tabii. Emin misin Henry?'' ''Eminim şey, belki kadın kriz geçirdi. Bir iki dakikaya kadar Croydon'da olacağız.'' İki adam bir an duraksayarak birbirlerine baktılar. Ardından ne yapacaklarına karar verdiler. Michel arka salona döndü, masadan masaya dolaşıyor, yolculara doğru eğilerek ''Affedersiniz efendim, siz doktor musunuz?'' diye hafif bir sesle soruyordu. Norman Gal, ''Ben dişçiyim.'' dedi. ''Eğer yapabileceğim bir şey varsa.'' Yerinden kalkmak için hareketlenmişti. Doktor Briant, ''Ben doktorum.'' dedi. ''Ne var?'' Dipteki bayan yolcu durumu hoşuma gitmedi. Briant ayağa kalkarak garsonun ardından gitti. O sıra post bıyıklı ufak tefek yabancının arkalarından geldiğinin farkında değillerdi. Doktor Briant 2 numaralı koltuğa yığılmış olan yolcunun üzerine eğildi. Siyahlar giymiş, oldukça şişman, yaşlı bir kadındı bu. Doktorun muayenesi kısa sürdü. Ölmüş. Michel, ''Neden öldü acaba?'' diye sordu. ''Bir kriz mi geçirdi efendim?'' ''Adam akıllı bir muayene yapmadıkça bu soruyu cevaplandıramam. Onu son kez ne zaman gördün?'' Michel düşündü. ''Kahvesini getirdiğimde hiçbir şeyi yoktu.'' dedi. ''Ne zaman getirdin kahveyi?'' ''45 dakika kadar önce. Daha sonra hesapları getirdiğimde onun uyuduğunu sanmıştım.'' Briant, ''Kadın öleli en aşağı yarım saat olmuş.'' diye konuştu. Konuşmaları dikkati çekmeye başlamıştı. Diğer yolcular başlarını uzatarak onlara bakmaya çalışıyorlardı. Michel ümitle, ''Herhalde kriz geçirdi.'' dedi. Bu varsayıma sıkıca sarılmıştı. Karısının kardeşi de kriz geçirirdi durmadan. Bu insanın anlayabileceği bir şeydi. Ne var ki Doktor Briant kesin bir karar vermek niyetinde değildi. Biraz şaşkın bir ifadeyle başını salladı. Yanında biri konuşmaya başladı. Bu boynuna kalın bir atkı sarmış olan post bıyıklı ufak tefek adamdı. Kadının boynunda bir iz var. Bu sözleri sanki özür diler gibi söylemişti. Doktor Briant evet diye adamın sözlerini doğruladı. Yaşlı kadının başı yana düşmüştü. Boynunun yanında çevresi hafifçe kızarmış ufacık bir delik vardı. Özür dilerim diyerek baba oğlu Pontlar yaklaştılar. Zaten 1-2 dakikadır biraz geride durmuş konuşmayı dinliyorlardı. Demek kadın ölmüş. Boynunda da bir iz var, öyle mi? Konuşan Charles Dupont'tu. Bir tahminde bulunabilir miyim? Demin bir eşek arısı dolaşıyordu. Ben de onu öldürdüm. Kahve fincanının tabağındaki arı ölüsünü gösterdi. Bu zavallı kadın arı sokmasından ölmüş olmasın? Böyle şeyler olduğunu duymuştum. Briant, olabilir diye cevap verdi. Ben de böyle olaylarla karşılaştım. Evet, böyle bir şey olabilir. Kadının kalbi zayıfsa arı sokmasından ölebilir. Doktor Briant biraz geriledi. Evet evet, yapılacak bir şey yok. Yalnız şey, cesedi yerinden kaldırmayın. Evet efendim, anlıyorum. Doktor Briant yerine dönmeye hazırlanırken ufak tefek yabancının yerinden kımıldamadığını görerek şaşkınlıkla durakladı. Beyefendi, yapacağınız en doğru şey yerinize dönmek olur. Neredeyse Croydon'a ineceğiz. Garson başını salladı. Öyle efendim. Sonra sesini yükseltti. Herkesin yerine oturmasını rica ederiz. Ufak tefek adam, özür dilerim dedi. Bir şey var. Bir şey mi? Evet, gözden kaçan bir şey. Rügan ayakkabısının burnuyla ne demek istediğini açıkladı. Garsonla Doktor Briant onun bu hareketini gözleriyle izleyince yerde turunculu siyahlı bir şeyin durduğunu gördüler. Ölen kadının siyah eteğinin ucu bunu yarı gizlemekteydi. Doktor şaşkınlıkla bağırdı. Bir eşek arısı daha mı? Her Kloporyot diz çöktü. Cebinden çıkardığı bir cımbızla yerdeki şeyi alarak doğruldu. Evet, eşek arısına benziyor ama değil. Doktorla garsonun iyice görebilmeleri için cımbızı sağa sola çevirdi. Sivri ucu lekeli, uzun ok ucu gibi bir dikendi bu. Dibine ise turuncu ve siyah floş bağlanmıştı. Aman tanrım, böyle bağıran Bay Clancy'ydi. Dedektif romanları yazarı yerinden kalkmış, merakla garsonun omuzunun üzerinden bakmaya çalışıyordu. Hayret, hayret, hayatımda gördüğüm en ilginç olay. Hay Allah, gözlerime inanamıyorum. Garson, biraz daha açık konuşamaz mısınız efendim diye sordu. Bu dikenin tanıdınız mı? Tanımak mı? Tabii tanıdım. Bay Clancy gurur ve memnunlukla şöyle bir kabardı. Bu yerlilerin boruyla üfleyip fırlattıkları dikenlerden biri. Bu yerliler Güney Amerika'da mı yoksa Borneo'da mı bulunuyordu? İşte bunu pek anımsayamayacağım. Kesinlikle belirtmek isterim ki yerlilerin boruyla fırlattıkları diken bu. Yanılmıyorsam ucunda da... Onun sözlerini Hercule Poirot tamamladı. Güney Amerikalı kızılderililerin o ünlü zehiri var. Sonra ekledi. Peki bu olabilir mi? Bay Clancy hala heyecan ve hoşnutluk içindeydi. Durum gerçekten çok tuhaf ve çok şaşırtıcı. Ben cinayet romanları yazarım ama gerçek yaşamda şaşkın şaşkın sustu. Uçak ağır ağır alçalıyordu. Ayakta duranlar yerlerine oturdular. Uçak Croydon Havaalanı'nın üzerinde turlamaya başlamıştı. Artık uçağın içindeki bu duruma egemen olan doktorla garson değildi. Onların yerini biraz da gülünç tavırlı bir adam olan pos bıyıklı yabancı almıştı. Kendine çok güvenen bir tavırla konuşuyordu. Kimse ona karşı çıkmamıştı. Hercule Poirot, Michel'in kulağına bir şeyler fısıldayınca garson evet anlamında başını salladı. Sonra yolcuların arasından geçerek kapıya doğru gitti. Uçak yerde bir süre ilerledikten sonra durdu. Michel o sıra sesini yükseltmişti. Bayanlar baylar, ilgililer gelinceye kadar yerlerinizden kalkmamanızı rica edeceğim. Onların sizi burada fazla tutmayacaklarından eminim. Yolcular bu sözleri olumlu karşıladılar. Yalnızla içlerinden biri titiz bir sesle karşı koydu. Kontes Sicily Hobury öfkeyle saçma diye bağırdı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim hemen çıkıp gitmem gerekiyor. Özür dilerim efendim, kimseye bir ayrıcalık tanıyamayız. Saçma, saçmanın saçması. Sisel öfkeyle ayağını yere vurdu. Seni uçak şirketine şikayet edeceğim. Bizi bir cesetle birlikte buraya hapsetmeniz çirkin bir şey. Lady Venetia Kerr o kibar sesiyle konuşmaya başladı. Hoş bir şey olmamasına karşın sabretmemiz gerek. Yerine oturarak tabakasını çıkardı. Artık sigara içebilirim değil mi? Huzursuz görünen Michel artık önemli değil efendim diye cevap verdi. Bekleyiş uzun sürmese de yolculara aradan hiç olmazsa yarım saat geçmiş gibi geliyordu. Michel'in açmış olduğu kapıdan dimdik vücutlu, uzun boylu bir adam girdi. Peşinde üniformalı bir polis vardı. Adam ciddi ve resmi bir tavırla sorun nedir diye sordu. Önce Michel'in sonra da Doktor Briant'ın anlattıklarını dinledi. Koltuğuna yayılmış olan kadına çabucak bir göz attı. Yanındaki polise gereken emirleri verdikten sonra yolculara döndü. Lütfen peşimden gelir misiniz? Yolcuları gümrük bölümüne sokacağı yerde yandaki küçük bir odaya götürdü. Sizi burada gereğinden fazla bekletmeyeceğimizi umarım. James Ryder, buraya bakın müfettiş bey dedi. Benim Londra'da önemli bir iş randevum var. Çok üzgünüm efendim. Ben Kontes Horbury'yim. Beni bu şekilde alıkoymanız büyük rezalet. Gerçekten çok üzgünüm Kontes. Ortada önemli bir sorun var. Bu bir cinayet olayına benziyor. Güney Amerika Kızılderililerin ok zehiri. Bay Clancy'nin yüzünde bir mutluluk belirtisi vardı. Müfettiş yazara kuşkuyla baktı. Fransız arkeolog Armand Dupont müfettişe Fransızca bir şeyler söyledi. Heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Müfettiş de ona ağır ağır aynı dilde cevap verdi. Lady Venetia Kerr bu sıkıcı bir durum diye konuştu. Ama tabii sizin de görevinizi yapmanız gerek. Müfettiş saygılı bir tavırla teşekkür ederim efendim deyip sonra sözlerini sürdürdü. Hepinizin burada beklemesini rica edeceğim. Önce doktorla konuşacağım. Doktor şey, adım Briant. Teşekkür ederim. Lütfen benimle gelir misiniz doktor? Bu konuşmada size yardım edebilir miyim? Bu sözleri söyleyen ufak tefek pos bıyıklı adamdı. Müfettiş sert bir tavırla ona döndü. Tam ters bir şeyler söyleyeceği sırada birdenbire durakladı. Affedersiniz Monsieur Poirot. Atkınız yüzünüzün yarısını örttüğü için sizi tanıyamadım. Kapıyı açıp yana çekildi. Poirot'la Doktor Briant çıktılar. Yolcular kuşkuyla onlara bakıyorlardı. Cecil Harbury bağırdı. Bizi burada oturtuyorlar. Sonra o adamın çıkmasına izin veriyorlar. Venetia Kerr sıkıntılı bir tavırla bir sandalyeye oturdu. Adamın adını duymadım. Herhalde Fransız polisinden olacak. Bir sigara yaktı. Norman Gale çekingen bir tavırla Janet Grey'e galiba sizi Le Pinet'te gördüm dedi. Evet, oradaydım. Norman Gale mırıldandı. Le Pinet güzel bir yer. Özellikle çam ağaçları çok hoşuma gitti. Janet evet diye başını salladı. Çam ağaçları çok güzel kokuyor. Bir süre duraksadıktan sonra birbirlerine baktılar. Başka ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Sonunda Norman Gale sizi uçakta görür görmez tanıdım diye konuştu. Janet buna çok şaşırmış gibi davrandı. Öyle mi diyerek genç adama baktı. Norman sordu. Sizce kadın gerçekten bir cinayete mi kurban gitti? Genç kız herhalde dedi. Heyecanlı bir olay olduğu gibi aynı zamanda korkunç da. Hafifçe titredi. Norman Gale onu korumak istiyormuş gibi kıza biraz sokuldu. Dupont'lar yine Fransızca konuşuyorlardı. James Rader zaman zaman saatine bakıyor, sonra da küçük siyah bir deftere bir takım sayılar yazıyordu. Cecil Harbury bir sandalyeye oturmuş, ayağını sabırsızlıkla yere vuruyordu. Titreyen elleriyle bir sigara yaktı. Yakındaki bir odada müfettiş Shep, Doktor Brilliant ve Hercule Poirot'la konuşuyordu. Doğrusu en beklenmedik yerlerde insanın karşısına çıkıyorsunuz Monsieur Poirot. Belçikalı, Croydon Havaalanı sizin çalışma alanınızın dışında değil mi dostum diye sordu. Ah, ben önemli bir kaçakçılık olayının peşindeyim. Burada bulunmam yalnızca rastlantı. Doğrusu yıllardan beri böyle garip bir olayla karşılaşmadım. Şimdi işimize bakalım. Doktor, önce bana tam adınız ve adresinizi söyleyin. Roger Brilliant, boğaz burun uzmanıyım. Adresim Harley Sokağı, numara 329. Bir masanın başına geçmiş olan üniformalı polis memuru bunları dikkatle deftere geçirdi. Jap, tabii bizim kendi doktorumuz cesedi muayene edecek dedi. Ancak sizin resmi soruşturmada bulunmanız gerekiyor doktor. Tabii tabii, bize ölüm saatini saptamamızda yardımcı olabilir misiniz? Onu muayene ettikten yarım saat kadar önce ölmüştü sanırım. Ben onu havaalanına inmeden birkaç dakika önce gördüm. Size bundan daha kesin bilgi vermem olanaksız. Anladığıma göre garson kadınla bundan bir saat önce konuşmuş. Böylece zamanı saptamamız kolaylaşacak. Size kuşku uyandıracak bir şey görüp görmediğinizi sormam gereksiz. Doktor başını salladı. Bir şey görmedim. Poirot büyük bir üzüntüyle, bense uyuyordum diye içini çekti. Havada da denizde olduğu kadar acı çekiyorum. Sürekli sarınıp sarmalanıp uyumaya çalışıyorum. Ölümün nedenini biliyor musunuz doktor? Bu durumda kesin bir şey söyleyemem. Nedeni anlamak için otopsi ve analiz gerek. Jap anlayışlı bir tavırla başını salladı. Artık sizi fazla tutmamıza gerek yok doktor. Yalnız korkarım bazı formalitelerin yerine getirilmesi gerek. Bütün yolcular için şart bu. Ayrıcalık yapamayız. Doktor Brilliant güldü. Üzerimde zehirli diken üflemek için bir boru veya tehlikeli bir silah bulunup bulunmadığını kesinlikle öğrenmelisiniz. Jap başıyla polis memurunu işaret etti. Rogers o işi çözümler. Ha aklıma gelmişken doktor, bunun ucunda ne var dersiniz? Önündeki masaya konulmuş küçük bir kutudaki dikeni başıyla işaret etti. Doktor Brilliant ellerini açtı. Analiz yapmadan kesin bir şey söylemek zor. Duyduğuma göre Güney Amerika yerlileri daha çok curare denilen zehirden kullanırlarmış. Bu kadını öldürmüş olabilir mi? Curare çok çabuk etki yapan bir zehirdir. Ama bunu ele geçirmek o kadar kolay olmasa gerek, öyle değil mi? Evet, herhangi bir kimse için öyle. Şakadan hoşlanan Jap, öyleyse sizi iyice aramamız gerek doktor diye güldü. Rogers, haydi. Doktorla memur birlikte odadan çıktılar. Jap, Poirot'a döndü. Garip bir olay, gerçek olamayacak kadar dramatik. Yani bir uçakta dikenler, yerli boruları. Doğrusu insan zekasına bir hakaret bu. Daha sonra mırıldanır gibi adamlarım uçağı arıyorlar. Parmak izi uzmanlarıyla fotoğrafçımız da neredeyse gelir. Şimdi garsonlarla konuşalım. Kapıya giderek ilgililere bir emir verdi. Birkaç dakika sonra iki garson odaya girdiler. Daha genç olanı kendini toplamış, heyecanlı bir hali vardı. Diğer garsonun ise yüzü hala bembeyazdı, korktuğu anlaşılıyordu. Jap, kaygılanacak bir şey yok dedi. Oturun bakalım. Pasaportları getirdiniz mi? Çok iyi. Müfettiş pasaportları çabucak karıştırdı. Ha, işte bu. Madame Giselle'in adı Maria Morisot'muş. Fransız pasaportu bu. Onun hakkında bir şey biliyor musunuz? Michel, onu daha önce de gördüm dedi. Sık sık İngiltere'ye gidip gelirdi. Demek bir işi vardı. Peki işin ne olduğunu biliyor musun? Michel başını hayır anlamında salladı. Genç garson Albert Davis, onu ben de anımsıyorum diye atıldı. Erken serviste görmüştüm. Paris'ten 8'de kalkan uçakta. Kadını en son hanginiz gördünüz? Yani sağ olarak. Genç garson arkadaşını işaret etti. O. Michel, evet dedi. Kahve götürdüğümde bir şeyi yoktu. Ne zamandı bu? Kesinlikle söyleyemeyeceğim. O sırada manşın üzerindeydik. İki sularında sanırım. Diğer garson Davis onaylarcasına evet öyle olacak dedi. Kadını daha sonra ne zaman gördün? Hesapları götürdüğüm zaman. Kaçta? Çeyrek saat sonra, uyuduğunu sandım. Tanrım, sanırım ölmüştü bile. Michelle'in sesinde dehşet vardı. Jap eşek arısına benzetilen dikeni işaret etti. Bunu fark etmedin mi? Hayır efendim, etmedim. Ya sen Davis? Ben kadını son kez peynirle beraber yenilecek bisküvileri verirken gördüm. O sırada bir şeyi yoktu. Poirot, servis nasıl yapıyorsunuz? Ayrı ayrı salonlara mı bakıyorsunuz diye sordu. Hayır efendim, birlikte servis yapıyoruz. Çorba, et, sebze, salata. Sonra tatlı. İşte böyle, çoğunlukla önce arka salona bakıyoruz, sonra da temiz tabaklarla ön salona geçiyoruz. Poirot başını salladı, anlıyorum. Jap, Madame Giselle veya asıl adıyla Madame Morisot uçakta biriyle konuştu mu? Veya birini tanımış gibi bir tavır takındı mı? Ben böyle bir şeyi fark etmedim efendim. Yolculuk boyunca hep yerinde mi oturdu, hiç kalkmadı mı? Kalktığını sanmıyorum efendim. Jap, pekala dedi, gidebilirsiniz. Poirot öne doğru eğildi. Bir soru sormama izin verir misiniz? Rica ederim, buyurun Monsieur Poirot. Salonda uçan eşek arısını gördünüz mü? İki adam başlarını salladılar. Michel, uçakta arı olduğunun farkında değildim. Poirot, arı vardı dedi. Hatta ölüsü yolculardan birinin tabağında duruyor. Michel, ben arıyı görmedim dedi. Davis atıldı, ben de öyle. Neyse, önemli değil. İki garson odadan çıktıktan sonra Jap pasaportlara bakmaya başladı. Yolcuların arasında bir kontes varmış. Demin sorun çıkarmaya çalışan oydu. Önce onu görsek iyi olur. Yoksa yakında lordlar kamerasında biri kalkıp polisin şiddete başvurduğundan söz etmeye başlayabilir. Yolcuların bagajlarını arayacaksınız tabii. Ellerinde taşıdıkları ve salonun dibine bıraktıkları eşyaları. Jap neşeyle göz kırptı. Bu olay hakkındaki düşünceniz nedir Monsieur Poirot? O boruyu bulmamız gerek. Tabii böyle bir şey varsa ve hepimiz birlikte düş görmüyorsak. Herhalde o yazar aniden çıldırarak bundan sonra roman yazacağına cinayet işlemeye karar vermedi. Bu zehirli diken işi tam ona göre bir şey. Poirot kuşkulu bir tavırla başını salladı. Sanmam. Jap sözlerini sürdürdü. Evet, herkesin aranması gerek. İstedikleri kadar bağırıp çağırsınlar. Ayrıca bütün eşyalarının aranması koşulu var. Poirot tam bir liste yapılması iyi olur. Yolcuların üzerindeki eşyaların bir listesi diye konuştu. Jap merakla Belçikalı'ya baktı. İstiyorsanız bu yapılabilir Monsieur Poirot ama amacınızı anlayamadım. Tabii aslında siz ne aradığınızı biliyorsunuz. Belki siz biliyorsunuz dostum, oysa ben emin değilim. Bir şey arıyor ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yine mi başladınız Monsieur Poirot? Her şeyi güçleştirmek hoşunuza gidiyor değil mi? Şimdi Kontes hazretleriyle ilgilenelim, yoksa gözlerimi oyar. Artık Kontes Sissel Hobury eskisine göre daha sakindi. Gösterilen sandalyeye oturarak Jap'ın sorularına hiç duraksamadan cevap verdi. Adım Sissel, Kont Hobby'nin karısıyım. Sussex'te Hobby Şatosu'nda ve Londra'da Grus Venor Meydanı'nda oturuyorum. İngiltere'ye Fransa'dan dönüyordum. Le Pinet ve Paris'te kaldım. Ölen kadını hiç tanımıyorum. Yolda kuşkulu hiçbir şey görmedim. Zaten yüzüm salonun ön tarafına dönük olduğu için arkamda olanlardan haberim olması olanaksızdı. Yolculuk sırasında yerimden hiç kalkmadım. Ön salondan arkaya geçen kimse olduğunu sanmıyorum. Garsonlar dışında tabii. Pek iyi anımsamıyorum ama galiba erkek yolculardan ikisi yerlerinden kalkıp tuvalete gittiler. Dediğim gibi bundan da pek emin değilim. Kimsenin elinde boruya benzer bir şey görmedim. Poirot'un sorusunu da cevaplandırdı. Hayır, eşek arısını fark etmedim. Kontes Hobbit'i çıkınca yerini Lady Venetia Kerr aldı. Lady Venetia'nın sözleri de Kontes'inkiyle hemen hemen aynıydı. Adım Venetia Anker, Sussex'te oturuyorum. Güney Fransa'dan dönüyordum. Ölen kadını şimdiye dek hiç görmedim. Yolculuk sırasında beni kuşkulandıracak bir şey olmadı. Evet, ileride bir yolcunun eşek arısını öldürmeye çalıştığını gördüm. Yani yemek servisinden sonra. Lady Venetia da çıktı. Jap Belçikalı'ya döndü. Bu eşek arısı sizi çok ilgilendiriyor Monsieur Poirot. Eşek arısı ilginç. Jap konuyu değiştirdi. Bana sorarsanız o iki Fransızın bu olayla ilgisi var. Onlar Morisot denilen kadına yakın oturuyorlarmış. Kılık kıyafetleri iyi değil. Bavullarının üzerinde ise bir sürü etiket var. Dünyanın dört bucağından etiketler. Borneo veya Güney Amerika'da olmalarına hiç şaşmam. Tabii henüz cinayetin nedenini bilmiyoruz ama bunu Paris'ten öğreneceğimizden eminim. Bu olayda Sûreté'yle işbirliği yapmamız gerekiyor. Aslında bu bizden çok onların işi. Yine de bana sorarsanız aradıklarımız o iki serseri. Poirot'un gözlerinde muzipçe bir pırıltı belirdi. Söyledikleriniz doğru olabilir ama bazı noktalarda hataya düşüyorsunuz. O iki adam ne serseri ne de haydut. Tersine o baba oğul dünyanın en tanınmış arkeologlarından. Aman canım, şaka ediyorsunuz. Hiç de değil, onları uzaktan tanıyorum. Biri Armand Dupont, diğeri de oğlu Charles Dupont. Geçenlerde İran'da yaptıkları ilgi çekici bir kazıdan döndüler. Yapmayın. Jap pasaportları kaptı. Haklıymışsınız Monsieur Poirot. Tabii adamların kıyafetlerinin hiçbir şeye benzemediğini siz de kabul edersiniz. Dünyaca tanınmış insanların çoğu öyledir. Biliyor musunuz, beni de berbere benzettikleri oluyor. Jap güldü. Sahi mi? Neyse, şimdi sizin şu ünlü arkeologlarla bir görüşelim. Monsieur Armand Dupont ölen kadını hiç tanımadığını söyledi. Oğluyla önemli bir konuyu tartıştığı için çevrede olanları pek fark etmemiş, yerinden hiç kalkmamıştı. Evet, bir eşek arısının uçtuğunu görmüş, sonra oğlu arıyı öldürmüştü. Charles Dupont da babasının sözlerini onayladı. O da etrafta olanlarla ilgilenmemişti. Eşek arısı kendini rahatsız ettiği için öldürmüştü. Konuştukları konu mu? Yakın doğuda bulunan tarihi çanak ve çömlekler. Onlardan sonra gelen yazar Bay Clancy oldukça sıkıntı çekti. Oysa müfettiş Sharp, Clancy'nin zehirli diken fırlatılan borular hakkında pek çok bilgi sahibi olduğunu düşünüyordu. Sizin böyle bir borunuz var mıydı? Evet. Jap atıldı. Ya öyle mi? Ufak tefek bir adam olan Bay Clancy'nin sesi kaygılı bir hal almıştı. Beni yanlış anlamayın. Öyle kötü bir amacım yoktu. Bunu açıklayabilirim. Evet, açıklarsanız daha doğru olur. Cinayetin bu şekilde işlendiği bir roman yazıyordum. Ya. Jap'ın tehdit dolu sesini duyan Clancy telaşla sözlerine devam etti. Bütün sorun parmak izlerine bağlıydı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunu açıklamak için bir resim gerekti. Yani parmak izleri, bunların yeri. Yani borunun üzerindeki yerleri. Anlatabiliyor muyum? Charing Cross sokağındaki bir dükkanda öyle bir boru olduğu gözüme ilişmişti. Hemen hemen 2 yıl önceydi. Bir ressam arkadaşım bana üzerindeki parmak izleriyle beraber borunun resmini yaptı. İşin püf noktasını anlatmak için yani. Size kitabın adını söyleyeyim. Kırmızı Yaprak Cinayeti. İsterseniz arkadaşımın adını da verebilirim. Sonradan boru sizde mi kaldı? Evet, öyle sanırım. Peki şimdi nerede? Herhalde evde bir yerde olacak. Evde bir yerde olacak sözleriyle ne demek istiyorsunuz Bay Clancy? Evin içinde bir yerdedir. Ben öyle düzenli bir insan değilim de. Boru şimdi yanınızda değil mi? Bakın, boruyu belki 6 aydır görmedim. Müfettiş Jap yazara kuşkucu gözlerle bakarak sorgusunu sürdürdü. Uçakta yerinizden hiç kalktınız mı? Hayır. Evet, kalktım. Öyle mi? Nereye gittiniz? Yağmurluğumun cebindeki tarifeyi almaya. Yağmurluk dipteki çıkış yerinin önündeki bavulların üzerine konulmuştu. Demek ölen kadının yakınından geçtiniz. Hayır, kesinlikle. Yani evet, öyle olmalı. Ancak bu olaydan çok önce olmalı. O sırada çorbamı içiyordum. Yazarın ondan sonraki cevaplarından fazla bir şey öğrenemediler. Bay Clancy kuşku uyandıracak bir şey görmemişti. Romanı için karışık bir yol düşünmekle meşguldü. Poirot eşek arısı hakkında bir soru sordu. Bay Clancy evet dedi. Arıyı gördüm çünkü bana saldırmıştı. Tam kahve içtiğim sırada oldu. Ben arıdan çok korkarım. Hemen elimi salladım. Arı da kaçtı. Bay Clancy'nin adresi alındıktan sonra yazar rahat bir nefes alarak dışarı çıktı. Jap davranışları biraz kuşkulu diye konuştu. Adamda öyle bir boru varmış. Durumunu gördünüz, çok kaygılıydı. Bunun nedeni o sert tavırlarınızdı. Scotland Yard müfettişi ciddi bir tavırla gerçeği söyleyen bir insanın hiç kimseden korkmaması gerekir diye cevap verdi. Belçikalı ona acır gibi baktı. Bu sözlere gerçekten inandığınız anlaşılıyor. Tabii inanıyorum çünkü doğru. Şimdi de Norman Galley ile konuşalım. Norman Galley soruları çabucak cevaplandırdı. Sepirt Caddesi'nde oturuyorum ve diş doktoruyum. Tatilimi Fransa'nın güneyinde Le Pinet'te geçirdim, eve dönüyorum. Paris'te bir gün kaldım ve dişçilik aletlerini inceledim. Ölen kadını hiç tanımıyorum. Yolculuk sırasında kuşkulu bir şey fark etmedim. Zaten ben diğer tarafa salonun önüne doğru bakıyordum. Uçakta yerimden bir kez kalktım ve ellerimi yıkamaya gittim. Sonra tekrar yerime döndüm. Salonun dibine doğruysa hiç gitmedim. Üstelik arı filan da görmedim. Genç adamdan sonra James Ryder geldi. Sinirli ve oldukça aksiydi. Paris'e iş için gitmiştim. Ölen kadını hiç tanımam. Evet, tam önümdeki koltukta oturuyordum. Tabii ayağa kalkıp arkalığın üzerinden bakmadıkça kendini görmem olanaksızdı. Hiçbir şey duymadım. Ne bir çığlık ne bir inilti. Salona garsonlardan başka kimse girmedi. Evet, o iki Fransız benim hizamda oturuyorlardı. Yol boyunca konuşup durdular. Yemeğin sonlarına doğru genç olanı bir eşek arısını öldürdü. Hayır, arıyı daha önce fark etmemiştim. Zehirli diken atılan boruları hiç görmediğim için nasıl şeyler olduklarını bilmem. Bu yüzden yolculuk sırasında böyle bir şeyin gözüme çarpıp çarpmadığının farkında olmadım. Tam o sırada kapıya vuruldu ve içeriye üniformalı bir polis girdi. Adamın zafer dolu bir hali vardı. Komiser bunu şimdi buldu efendim, hemen görmek isteyeceğinizi düşündü. Mendile sarılı şeyi masanın üzerine koydu. Komiser üzerinde parmak izi olmadığından emin, yine de dikkatli davranmamı istedi. Mendili açtı. İçinde yerliler tarafından yapılmış olduğu hemen anlaşılan bir boru vardı. Jap nefesini tuttu. Tanrım, demek doğru. Açıkçası ben bu hikayeye pek inanmamıştım. James Ryder ilgiyle öne doğru eğildi. Demek Güney Amerikalıların kullandıkları boru bu. Neyse, artık sorunuzu cevaplandırabilirim. Kimsenin elinde böyle bir şey görmedim. Jap sert bir sesle sordu. Nerede bulundu bu? Koltuklardan birinin arkasına itilmişti efendim. Hangi koltuğun? 9 numaranın. Poirot, çok eğlenceli dedi. Jap ona dönerek, bunun nesi eğlenceli? 9 numaralı koltuk benimdi. Ryder, durum sizin için biraz garip diye mırıldandı. Jap'ın kaşları çatılmıştı. Teşekkür ederiz Bay Ryder, gidebilirsiniz. Adam çıktıktan sonra Jap gülerek Poirot'a baktı. Bu cinayet sizin işiniz mi dostum? Belçikalı ağırbaşlı tavrını bozmadan Mon Ami diye cevap verdi. Ben cinayet işlemeye kalkarsam herhalde Güney Amerikalı Kızılderililerinin silahını kullanmam. Jap, evet dedi, biraz tuhaf bu. Ama katil başarıya ulaşmış. İşte insanı düşündüren de bu ya. Katil kendini büyük tehlikeye atmış. Delinin biri galiba. Geriye kim kaldı, o kız mı? Neyse, onunla konuşalım da bu iş bitsin. Janet Grey, Poirot mırıldandı, güzel bir kız. Öyle mi? Çapkın. Demek yol boyu uyuduğunuz doğru değil. Belçikalı kız hem güzel hem de huzursuzdu dedi. Jap doğruldu. Huzursuz muydu? Ah dostum, bir kız kaygılandı mı bunun çoğunlukla bir cinayetle değil, genç bir adamla ilgisi vardır. Evet, herhalde haklısınız. Kız da geldi. Janet kendine sorulan soruları sakin bir tavırla cevaplandırdı. Adım Janet Grey. Bruton sokağında kuaför Antonio'nun salonunda çalışıyorum. İngiltere'ye Le Pinet'ten dönüyorum. Le Pinet, Ondan sonraki sorular piyango hikayesinin açıklanmasına neden oldu. Jap homurdandı. O İrlanda piyangosunu kaldırmalı. Janet, bence piyango çok güzel bir şey diye cevap verdi. Siz hiç at yarışlarında oynamadınız mı? Jap kızarmış, yüzünde şaşkın bir anlam belirmişti. Sorgu diğerlerindeki gibi devam etti. Janet'e boru gösterildiğinde bunu o zamana kadar hiç görmediğini söyledi. Ölen kadını tanımıyordu ama onu Le Bourget havaalanında fark etmişti. Kadını fark etmenizin nedenini açıklayabilir misiniz? Janet içtenlikle, korkunç denilecek kadar çirkin olması dedi. Genç kızdan işlerine yarayacak başka bir şey öğrenemediler. Janet Grey'e gidebileceği söylendi. Jap tekrar boruyu incelemeye koyuldu. İnanılacak gibi değil. Dedektif romanlarında kullanılan en olmayacak yöntemden yararlanmışlar. Şimdi neyin üzerinde duracağız? Bu borunun yapıldığı yerden gelen bir adamın mı? Sahi bu nerenin? Bu konuyu uzmanlarla konuşmalı. Belki Güney Amerika'dandır veya Malaya ya da Afrika'dan. Poirot, evet diye mırıldandı. Herhalde boru öyle bir yerde yapılmıştı. Gerçi dikkatle bakarsanız boruya ufacık bir kağıt parçasının yapışmış olduğunu görürsünüz. Bence bu yırtılıp atılan bir fiyat etiketinin bir parçası. Bana kalırsa bu boru o vahşi yerden geldikten sonra bir dükkana düşmüş. Değişik eşyalar satan bir yere. Tabii bu araştırmalarımızı daha kolaylaştıracak. Bir şey soracağım. Buyurun. O listeyi yaptırtacaksınız değil mi? Yolcuların eşyalarını gösteren listeyi. Bu artık o kadar önemli değil ama yine de hazırlanılabilir. Listeyi mutlaka istiyor musunuz? Evet, çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Bana yardım edebilecek bir şey bulsaydım. Jap onu dinlemiyordu. Yırtık etikete dalmıştı. Clancy böyle bir boru aldığını itiraf etti. O yazarlar kitaplarında hep polis aptal yerine koyarlar. Ayrıca birçok yöntemlerden haberleri yoktur. Eğer ben baş müfettişte kitaplardaki gibi konuşmaya kalksaydım hemen kovulurdum. Cahil budalalar. İşte bu tam Clancy gibi saçma sapan yazılar yazan bir ahmağın yakalanmadan işleyebileceğini sandığı bir cinayet. Maria Morisot, Madame Giselle ile ilgili resmi soruşturma 4 gün sonra yapıldı. Kadının öldürülüş biçimi halkın ilgisini çektiği için mahkeme salonu çok kalabalıktı. Çağrılan ilk tanık kırçıl sakallı, uzun boylu, yaşlı bir Fransızdı. Alexandra Thibault adlı adam İngilizceyi hafif bir aksanla düzgün konuşuyordu. Gerekli işlemlerden sonra sorgu yargıcı, ölüyü gördünüz değil mi dedi, onu tanıdınız mı? Evet, kendisi müvekkilimdi. Adım Maria Angelique Morisot'tu. Evet, pasaportta da öyle yazılı. Başka bir isimle de tanır mıydınız? Evet, Madame Gisel adıyla. Hakim, bize Madame Morisot veya Madame Gisel'in kim olduğunu anlatır mısınız dedi. Madame Gisel onun meslek adıydı diyebiliriz. O Paris'in en tanınmış tefecilerindendi. Bu işi nerede yapardı? Joliot sokağında, zaten evi oradaydı. Anladığıma göre sık sık Londra'ya gelirmiş. Onun burada da müşterileri var mıydı? Evet, Madame Gisel'in müşterilerinin çoğunluğu İngiliz'di. İngiliz sosyetesinin belirli bir grubu onu çok iyi tanırdı. Bu grubu nasıl tanımlarsınız? Müşteriler yüksek tabakadan veya meslekleri bakımından tanınmış kişilerdi. Böyle bir şeyin duyulmasını istemeyecek insanlar yani. Madame Gisel'in ağzı sıkı mıydı? Oldukça sıkıydı. Madame'ın işleri konusunda daha fazla bilginiz var mıydı? Hayır, ben yalnızca onun hukuk işlerine bakardım. Madame Gisel birinci sınıf bir iş kadınıydı. Kendi işlerini yönetmesini çok iyi bilirdi. Her şeyin kontrolü elindeydi. Halk tarafından tanınan ilginç bir tipti o. Çok zengin bir kadındı değil mi? Olağanüstü zengin bir kadın. Düşmanları var mıydı? Böyle bir şeyden haberim yok. Monsieur Thibault'dan sonra garson Henri Michel çağrıldı. Yargıç, adınız Henri Michel dedi. Choblek sokağında 11 numarada oturuyorsunuz. Evet efendim. Universal hava yollarında çalışıyorsunuz. Geçen salı saat 12'de Paris'ten kalkan uçakta bulunmaktaydınız. Madame Giselle de aynı uçaktaydı. Onu daha önce görmüş müydünüz? Evet efendim, 6 ay önce 8.45 servisindeydim. Madame Gisel'in sabah uçağıyla yolculuk ettiğini gördüm. Adını biliyor muydunuz? Listemde adı herhalde vardı efendim, ancak pek dikkat etmedim. Bugüne kadar Madame Gisel adını duymuş muydunuz? Hayır efendim. Henri Michel ölüyü nasıl bulduğunu anlattı. Ondan sonra diğer garson Albert Davis tanık yerine çıktı. O da fazla bir şey bilmiyordu. Garson yerini Doktor Roger Bryant'a bıraktı. Sonra sıra polis doktoru James Vassler'e geldi. Geçen salı günü saat 3'ü biraz geçe Croydon havaalanına çağrıldım. Orada uçaktaki koltuklardan birinde ölmüş olan yaşlı bir kadını gösterdiler. Kadın bir saat kadar önce ölmüştü sanırım. Boynunun yanında tam damarın üzerinde küçük yuvarlak bir delik dikkatimi çekti. Buna bir arının iğnesi veya bana gösterilen bir diken neden olmuş olabilirdi. Ceset morga kaldırıldı ve orada otopsi yapıldı. Otopsi sonunda ne sonuca vardınız? Ölüme kana çok şiddetli bir zehirin karışması neden olmuştu. Kalp birdenbire felce uğramış. Kadının aniden öldüğü bir gerçek. Bize ölüme hangi zehirin neden olduğunu söyleyebilir misiniz? Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Lütfen ikinci yüze geçiniz.